herhangi bir ilişkinizin olmadığını varsayalım ve bir arkadaşınızın daveti üzerine bir partiye gidiyorsunuz. Etrafta çok fazla insan var ve çoğu size yabancı ama bir anda onu görüyorsunuz. Bu kişide diğer herkesten farklı olan bir şey var ve ne olduğunu bilmediğiniz bu durum sizi inanılmaz cezbediyor. Öyle ki ilk önce yakınınızdaki arkadaşlarınızın söylediklerini duymamaya başlıyorsunuz. Bu kişiye ara sıra attığınız kaçamak bakışlar içinizde sizi bir miktar tedirgin etse de sanki görünmez bir el ısrarla kafanızı o tarafa çevirmeye çalışıyor. Hatta bu kişi bir şekilde görüş alanınızdan çıksa bile daha az önce girdiği beyninizden bir türlü çıkmıyor. Şimdi partiye gelmeden önce gayet normal çalışan beyniniz ne oldu da böylesine kontrolünü kaybetti? Her gün bir sürü kişiyle normal bir şekilde tanışırken bu insanı bu kadar özel kılıp diğerlerinden ayıran tam olarak neydi? Bu arada hatırlarsanız ilk cümleme herhangi bir ilişkinizin olmadığını varsayalım şeklinde başlamıştım. Tam burada çok daha can sıkıcı bir gerçeği vurgulayalım. Az önce anlattıklarımı yaşamanız için illaki yalnız olmanıza gerek yok. Uzun yıllardır mutlu bir evlilik sürdüren bir kişi de hiç tanımadığı bir insan karşısında tüm bunları yaşayabilir. Peki ama neden? En baştan uyarımızı yapalım. Aşk dediğimiz kavram yüzlerce yıldır birçok düşünürün, sanatçının ya da şairin tanımlamaya çalıştığı oldukça kompleks bir fenomendir. Biz bugün sadece eş seçimi meselesini ele alacağız. Biyolojik olarak doğru insan kimdir? Onu gördüğümüzde neler olur gibi soruları yanıtlayacağız. Şimdi beynimize yakından bakarsak iki temel evrimsel mekanizmanın nöronlarımız açısından çok önemli olduğunu görürüz. Bunlardan ilki hayatta kalmak, ikincisi ise genetik materyali kopyalayarak soyun devamını sağlamaktır. Tahmin edeceğiniz üzere bu videoda ikinci maddeyi ele alacağız. Uygun eş seçimi beyniniz açısından çok kritik bir meseledir ve doğru insanı bulmanız için ne gerekiyorsa yapacaktır. Ödül ceza gibi üzerinizde epey etkili olan bir silaha sahip olduğundan istediklerini yapmadığınız müddetçe size derin acılar çektirecektir. Yalnızlığın Fizyolojisi adlı videomuzda bu derin acıları kapsamlı bir şekilde ele almış ve meselenin ne kadar tehlikeli ve ölümcül olduğunu konuşmuştuk. Merak edenler bakabilir. Söz konusu doğru eş seçimi olduğunda beynimizi iki kısımda incelemek gerekir. İlki prefrontal korteks, yani mantıklı karar verme ve entelektüel davranışlarımızdan sorumlu bölge. Şimdi bu bölgenin film müzik zevkinden tutun kıyafet tercihlerine kadar uzun bir beğeni listesi vardır ve kriterlerine uygun bir eş seçmek ister. İkinci kısım ise bizim kontrolümüz dışındaki merkezlerden oluşur. Özellikle ödül ceza sistemi ve duygularımız üzerinden eş seçimi kararımızı doğrudan etkileyen bu merkezler asıl patron olan bölgelerdir. Hani duygularınıza güvenin ya da iç sesinizi dinleyin gibi tabirler vardır ya, işte o duyduğunuz ses bu patrona aittir. Olur da biyolojik anlamda size uygun bir eş görürse anında sizin adınıza karar verir. Hatta kafa karıştırmasın diye prefrontal korteksin kapama düğmesine basarak onu da devre dışı bırakır. Aşık olduğunuzda aldığınız bir sürü mantık dışı kararın altında da bu dinamik yatar. Şimdi beynimiz açısından ilk önemli uyaranın görsel bilgiler olduğunu belirtelim. Normalde biz fani insanlar iç güzelliğin dış güzellikten daha önemli olduğunu zamanla deneyimlesek de beynimiz açısından dış görünüm her zaman kritik bir öneme sahiptir. Çünkü güzellik ya da yakışıklılığınız o an göremediğimiz genetik materyaliniz hakkında bize önemli ipuçları verir. Boyunuz, göz ya da saç renginiz adeta gözümüzün önünde tuttuğunuz bir biyolojik kimlik gibidir. İşte doğru eşi seçebilmek için bu kimlik bilgilerini kontrol etmek şart. Şimdi tam burada kafa karıştıran bir meseleye açıklık getirelim. Muhtemelen duymuşsunuzdur. Söz konusu eş seçimi olduğunda kendimize ya da anne babamıza benzeyen insanları seçme eğilimi içinde olduğumuzu öne süren bir takım fikirler vardır. Özellikle ebeveynlerimizle kurduğumuz kuvvetli bağ, onlara duyduğumuz güven ve tüm çocukluğumuz boyunca şahit olduğumuz en temel ilişkinin anne babamıza ait olması bizi böyle bir tercihe yönlendiriyormuş. Açıkçası meseleyi evrimsel ve biyolojik perspektifte incelediğimizde bu yorumun çok zorlama bir yaklaşım olduğunu görürsünüz. Ne demek istediğimi daha iyi anlatmak için bir örnek verelim. Şimdi ben mavi gözlü, açık tenli bir kişiyim. Kalabalık hiç tanımadığım bir ortama girdiğimde ilk aşamada orada bulunan mavi gözlü ya da açık tenli insanları kendime daha yakın hissedebilirim. Çünkü beynimdeki bazı derin bölgeler bu insanlarla genetik bir ortaklığa sahip olduğumu usulca kulağıma fısıldar. O nedenle bu kişilere daha kolay güvenip daha hızlı samimi olabilirim. Burada hiçbir sıkıntı yok. Söz konusu sosyal bağlar olduğunda bu durum olası bir senaryodur ama bahsettiğimiz şey aşk ve soyun devamıysa evrimsel dinamiklerin nasıl çalıştığı tartışılmayacak kadar nettir. Biyolojiniz sizi her zaman sizde olmayana yönlendirir. Yani siz mavi gözlü ve açık tenli biriyseniz büyük bir ihtimalle sizi esmer ve daha koyu tenli birine bağlamak isteyecektir. Çünkü genetik aktarımdaki çeşitlilik ihmal edilmemesi gereken önemli bir dinamiktir. Şimdi benzer fizyolojik özelliklere sahip birçok çift söylediklerimi anlamsız bulabilir. Hatta bu kişiler içerisinde uzun yıllardır evli olanlar mutlu ilişkilerini kanıt göstererek bu görüşün ne kadar saçma olduğunu da söyleyebilirler. Aslında kısmen haklıdırlar da, çünkü günümüz insanın ilişkilerini sadece biyolojik temeller üzerinden değerlendirmek hata olur. Mesela evlilik. Sonuçta aşk fizyolojik bir fenomenken evlilik toplumsal bir anlaşmadır. Sizin ve çocuklarınızın geleceği için imzaladığınız bir anlaşma. Doğal olarak sırf güven duygusunu kaybetmemek için anne babanıza benzeyen biriyle evlenip mutlu olabilirsiniz. Bazı insanlar için karşı tarafın sahip olduğu maddi imkanlar o kadar değerlidir ki karşıdaki kişinin yaşı dahil sahip olduğu hiçbir biyolojik özellik bu kararı negatif yönde etkilemez. Yani bu iki meseleyi birbirine karıştırmamak lazım. Söz konusu gerçek aşk ve beyninizdeki derin devreler olduğunda biyolojik olarak size benzeyen birine aşık olmanız düşük bir ihtimaldir. Tekrar ana konuya dönecek olursak, ilk uyaranın görsel olduğundan bahsetmiştik. Eğer karşımızdaki kişi dış görünüm açısından gerekli kriterleri yerine getirirse hemen ikinci aşamaya geçeriz. Bu kişiye biraz daha yaklaşırız, çünkü daha derin analizler için burnumuzun devreye girmesi gerekir. Zira siz farkında olmasanız da ilişkinizin yürüyüp yürümeyeceğine karar veren organlardan birisi de burnunuzdur. Açıkçası kokuyla ilgili daha önce çeşitli videolar yaptığımdan burada konuyu çok basit bir şekilde özetleyeceğim. Feromonları duymuşsunuzdur. Burnumuz tarafından algılanmasına rağmen bilinç düzeyinde fark edemediğimiz bu sinyaller beynimizdeki bazı bölgeler üzerinde önemli etkiler gösterir. Feromonlar aracılığıyla karşıdaki kişinin genetik ve fizyolojik altyapısını daha detaylı analiz eden beyin, bu kişinin size ne derece uyumlu olup olmadığı konusunda karar verir. Aslında birçoğunuz bunu deneyimlemişsinizdir. Sosyal medyadan ya da arkadaş çevrenizden sadece fotoğrafına bakarak beğendiğiniz kişiyle buluştuğunuz o ilk andan bahsediyorum. Normalde buluşma sırasında sizi rahatsız edecek bir şey olmasa da içinizdeki bir ses bir şeylerin doğru olmadığını söyler. Çoğu insan bunu karşıdan elektrik alamamak olarak yorumlasa da asıl mesele feromonlardır. Bu kişi her ne kadar dış görünüş açısından sizin kriterlerinize uysa da daha ileri feromon analizinde sınıfta kalmış olabilir. O nedenle bu kişiyle ikinci kez buluşmak istemezsiniz. Muhtemelen tişört koklama deneylerini duymuşsunuzdur. Sadece erkeklerin giydiği tişörtleri koklayarak tercih yapan kadınların aslında arka planda nasıl mükemmel bir genetik analiz yaptıkları bilimsel olarak gösterilmiştir. Karşımızdaki kişinin bağışıklık sistemi hakkında neredeyse moleküler düzeyde bir analiz ve seçim söz konusudur. Burada gerçekleşen mantık yine aynıdır ve kadınlar kendilerinden farklı MHC gruplarına sahip erkekleri tercih ederler. Feromonları sadece karşı tarafı tanımada kullanılan bir araç olarak görmek haksızlık olur. Çünkü bu sinyaller karşıdaki kişinin fizyolojisini de etkiler. Mesela yumurtlama dönemindeki bir kadının giydiği tişört erkeğe koklatıldığında erkeğin testosteron düzeyinde artış gözlenir. Yine normalde adet döngüsü birbirinden farklı olan kadınlar yurt, öğrenci evi gibi ortamlarda bir süre beraber vakit geçirdiklerinde feromon etkisiyle döngüleri eş zamanlı hale dönüşür. Şimdi buraya kadar anlattığım kriterleri tümüyle sağlayan birine rastlarsanız aşk dediğimiz fenomenin içine düşersiniz. Burada başınıza nelerin geleceğini de tahmin edebilirsiniz. Bu arada siz yakınlaştıkça beyin analizlerine devam edecektir. Hatta ilişkinin bir noktasında daha ileri bir analiz için öpüşme dediğimiz o garip eylemi yapmanıza neden olacaktır. Çünkü öpüşmenin neden garip olduğunu ve bu sırada neler gerçekleştiğini merak edenler de şu videoya bakabilirler. Dediğim gibi buraya kadarki süreçlerden tam puan alınmışsa açıkçası prefrontal korteksin ne söylediğinin pek bir önemi yok. Ama alınan puanlar eksikse, yani karşınızdaki kişi size biyolojik anlamda belirli bir seviyede uygunluk gösteriyorsa prefrontal korteks devreye girer. Konuşmamın başlangıcında bahsettiğim listesine bakarak bu konuda bir karar verir. O zaman gelin videonun son kısmında karşı tarafımı ve ilişkimizi mantığımız çerçevesinde nasıl değerlendiriyoruz ona bakalım. Yakın dönemde yapılmış bilimsel bir araştırma bu konuda bize önemli ipuçları vermekte. Çünkü çalışma flört sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini incelemiş. Şimdi temel anlamda araştırma iki kısımdan oluşmakta. İlk kısımda 18 yaş üzeri 487 kişiye açık uçlu bir soru sorulmuş. Yaşadıkları ilişkilerde en çok etkilendikleri pozitif özellikleri yazmaları istenmiş. Yanıtları derlediğimizde karşımıza tam 47 adet özellik çıkmaktadır. Bu özelliklerden ilk 10 tanesini tabloda görmektesiniz. Mizah yeteneği, zeka, iyi görünüm ve kibarlık en çok odaklanılan özellikler. Araştırmacılar çalışmanın ikinci kısmında 808 kişiden oluşan bir başka gruptan bu 47 maddeyi puanlamalarını istemiş. En önemlisi 5, en az önemlisi 1 olacak şekilde bu maddelere 1 ila 5 arasında bir puan vermeleri istenmiş. Daha sonra bu 47 maddeyi 9 ana başlık ve alt başlıklarda organize etmişler. Buradaki tabloda ilgili başlıklara verilen puan ortalamalarını görmektesiniz. Bakış, gülüş, koku gibi sözel olmayan davranışlar listenin en başında yer almış. Bu kesinlikle beklediğimiz bir durum. Çünkü sözel olmayan davranışlarla ilgili yapılan derin analizlerden uzun uzun bahsetmiştik. İkinci önemli kısım ise zeka. Yani kişinin eğitim durumu, kurduğu cümleler ve mizah anlayışı ilişki açısından çok değerli. Üçüncü sıradaki nazik yaklaşım başlığı da ilginç. Kibar ve saygılı olmak ama en önemlisi ilişkide acele etmemek yine bir ilişki için olmazsa olmazlardan. Dış görünüş ve gizemin önem sırasında sonlarda yer aldığını görüyorsunuz. Bu arada cevapları cinsiyet düzeyinde merak edenler kadın ve erkeklerin ilgili maddelere kaç puan verdiklerini bu tablolardan takip edebilirler. Artık durumunuza göre ilişkinizle ilgili gerekli değerlendirmeleri yaparsınız.